Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar. Bugün 14 Şubat 2020 Cuma, bir haftayı daha kapatıyoruz. Gündemde önemli meseleler vardı bu hafta. Almanya'daki aşırı sağcılardan İdlib'deki Suriye operasyonu, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye ordusunun karşı karşıya gelmesine uzanan pek çok meseleyi gözden geçirmeye çalıştık. Konuklarımızla değerlendirmelerini aldık. Dünya gündemini aktardık. Bugün haftayı Çin'le kapatacağız. İdlib'deki gerilim, pek çok gelişme var. Bunları ilk başta aktaracağım. Ancak Çin'e bir bakmak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde verdiğim haberle de alakalı aslında Washington Post gazetesi, Amerikan gazetesinin haberi, CIA ve Alman istihbaratı BND'nin 90'lara kadar, BND 2018'deki kadar CIA'nin bütün müttefikleri dahil, Türkiye dahil pek çok ülkeyi İsviçre merkezli kripto AG şirketi üzerinden izlediği, bütün gelişmelere haiz olduğu, Şili'de 30 bin kişinin öldürülüp okyanusa atılmasından tutun da işte pek çok operasyona kadar dünya çapında 30-40 senelik bir takım gelişmeleri yakından izlediği ortaya çıkartılmıştı. 280 sayfalık bir skandal bu. Şimdi bunu tabii günümüze bağlamak gerekiyor. Çünkü günümüzde de Çin üzerinden ki başındaki belalar, en başta koronavirüs belası yaşıyor Çin, eksik olmuyor. 5G teknolojisi kapışması var. Tabii internet ağları kim kontrol altında tutacak? Bütün bunlar aslında küresel istihbarat meselesiyle de yakından alakalı. Günümüze taşıdığımız zaman Huawei şirketi Çin'in, Amerika'nın baskısı altında yeni suçlamalar getirildi ticari sırlarla alakalı. İşte Amerikalı şirketlerle iş yapmasını engelleme çabaları var. Hakikaten Çin dünyanın yükselen gücü diyoruz hepimiz, ama son dönemde başındaki belalar eksik olmuyor. Neden bunlar yaşanıyor? Nasıl bir kapışma perde arkasında gerçekleşiyor? Buna bakacağız. Çin'i yakından takip eden gazeteci yazar Gökhan Göçmen'e bağlanacağız programın ikinci yarısında. Ve dünya çapında, küresel çapta bu kapışmayı, tabii Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor bütün bu meseleler. Konuşmaya çalışacağız farklı boyutlarıyla birlikte. Evet, ilk bölümde de haftayı bitirirken ki son gelişmeleri aktarmaya çalışacağım size. Başlamadan frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4. Kocaeli'nden de 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonlarınıza indireceğiz uygulama üzerinden bizi dinleyebilirsiniz. Programın ikinci yarısı da YouTube kanalından yayınlanıyor. Akşam 11-12 arasında kaçıranlar için tekrarımız var. Başlayalım. Evet, İdlib'le başlıyoruz. İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözlem noktalarına komando ve ekipman takviyesi devam ediyor. Sinyal kesici askeri araçlar, zırhlı askeri ambulanslar, 6000 civarında asker sevkiyatı olduğu söyleniyor. Hakikaten müthiş bir tahkimat yapılmış durumda. Ancak Suriye ordusunun ilerleyişinde devam ettiğini anlıyoruz. Savunma Bakanlığı Hulusi Akar, ateşkesi sağlamak ve kalıcı kılmak için ilave birlikler gönderiyoruz, alanı kontrol edeceğiz demişti. Benim dikkatimden kaçan, aslına bakarsanız enteresan bir biçimde, dün tekrardan nasıl oldu da dikkatimden kaçtı dedim. Cumhurbaşkanının grup konuşmasının içinde bulunmasına rağmen geç düşen, geç aktarılan pek çok insanın girmediği bu radikaller meselesi var. Dün Zeynep Gürcanlı ile konuşmuştuk Ankara'dan. Kendisi tabii yakından takip ettiği için Ankara'da politik mesajları dikkat çekmişti Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına, ki burada bağnaz, taşkın dedikleri radikal gruplara da müsamaha gösterilmeyeceği mesajları Cumhurbaşkanı'nın biraz hasır altı kalmış gibiydi. Hemen arkasına Hulusi Akar'ın geldi. Bu radikaller dahil ateşkese uymayanlara karşı zor kullanılacak, her türlü tedbir alınacak açıklaması. NATO Savunma Bakanları toplantısı kapsamında Belçika'da, Brüksel'de yaptı bunu. Bu arada ben dün hakikaten kafa karışıklığından dalmışım. Düzeltme de yapmak istiyorum. Heyet Moskova'ya gidecek deniliyordu. Pazartesi gidecekmiş. Son gelen bilgilere göre değişmez ise eğer, gitmemiş yani. Onu belirtmek gerekiyor. Düzeltmeyi de yapmak isterim. Bu vesileyle de NATO Savunma Bakanları toplantısında Belçika'da soruları yanıtlarken Hulusi Akar ateşkesle ilgili ve radikallerle ilgili bu mesajlarını veriyor. Akar 4 milyon Suriyelinin yaşadığı bölgede Türkiye'nin garantörü devletlerden biri olduğunu söylemiş. Suriyeliler 1.3 milyon olarak veriyorlar Suriye tarafı İdlib nüfusunu. Savaştan önce de 160 bin kişi. Dolayısıyla 4 bin rakamı enteresan. Aradaki farkı görüyorsunuz bir taraf. Hani şey, Halep'te de olmuştu. İşte 350 bin insan deniliyordu 30 kilometre karelik alanda. Sonra 50 bin insan çıktı. Aktarmıştım size. Böyle rakamlar var, evet. İnsani trajediye sessiz kalınamayacağını söyledi Hulusi Akar. Rejimin saldırılarının radikalleşmeyi ve göçü arttırdığını söyledi. Acaba insan düşünüyor, neden sonuç ilişkisini bu tarz savaşlarda doğru kurmak önemli tabii. Acaba radikal El-Kaide unsurları olduğu için mi bunlar oluyor? Yoksa bunlar radikalleşiyorlar mı? Nasıl oluyor da 9 sene sonra hala aynı söylemde bulunuluyor? Onu doğrusu anlamak güç. Her türlü tedbir alınacaktır diyor. Savunma Bakanlığı'nın sitesinden de 63 rejim unsuru Suriye ordusu askerlerine söylüyor. Suriye topraklarında olay geçtiği için rejim unsurları etkisiz kılınmış. Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını söylemiştim. Tabii Türk tarafı son günlerde özellikle James Jeffrey de geldi. Biliyorsunuz NATO ve Avrupa Birliği'nden yardım çağrısı yaptı Türk tarafı. James Jeffrey'nin son derece derin dayanışma mesajları olduğu aşikar. Ancak kalanında Amerikan yönetimi ya da NATO'dan Türkiye'ye İdlib konusunda müdahil olma bağlamında çok da sağlam bir destek gelmiş gibi görünmüyor en azından. Cumhurbaşkanı bu arada bu radikal meselesinde o yerel unsurlar kendilerini savunanlar diyordu. Halbuki Amerikalılar, Brett McGurk, ben bunu her programda tekrarlıyorum, en büyük dünyadaki El-Kaide güvenli bölgesi diyor. Zaten birazdan aktaracağım. James Jeffrey yine BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına atıf yapmış. O kararda El-Kaide ile mücadele var, IŞİD'le mücadele var ve bunun Suriye'de verilmesi var. Yani aslında BM Güvenlik Konseyi'nin kararını Rusya ve Suriye ordusu hayata geçiriyor denilebilir. Geri kalanlar, radikalleşenler, kendi evlerinde savunanlar formülasyonunu kullanıyorlar BM kararına rağmen. Şimdi tabii sahadaki durum, Suriye ordusu 46 alay bölgesi ve el mühendisini El-Kaide'den temizlemiş gözüküyor BM Güvenlik Konseyi kararı uyarınca. Ancak bir TSK üssü daha kuşatma altına alınmak üzere olabilir. Yeni kurulmuş olduğu söyleniyor bunun da. Şimdi tabii Halep'in batı kırsalı da bu işin içerisinde. Rusya'nın Ariha ve Ataribe hava saldırıları düzenlediği, Suriye ordusunun M5'e güç kaydırdığı, tamamen bir M5'te kontrol sağlandı ama büyük ölçüde sağlandı demek lazım. Hala iki kesim var diyordum. O kesimi kesme çabaları olduğu anlaşılır. Yok, öyle gözüküyor. Bir de üstüne bugün bir başka helikopter düşürüldüğü iddiası gelmiş durumda. Yeni haber bu. Tekbirler eşliğinde düşürülüş görüntüleri sosyal medyaya yansıdı. Bu manpads dediğimiz aslında bizim omuzdan havaya. Afganistan'da Amerikalılar ilerici Necibullah yönetimini Sovyetler Birliği ve sol kuşağı yeşil kuşakla sarmalayıp devirmek için, biliyorsunuz, bugün radikal İslam tartışmalarının tohumlarını o zaman ekmişlerdi. Mücahitlere bu omuzdan havaya silahlardan vermişlerdi, manpadslerden vermişlerdi. O sahaya inince iş değişiyor hava üstünlüğü bağlamında. Ondan sonra çığırından çıktı. Bakın hala işte Afganistan'da Taliban'la anlaşıyor muyuz, anlaşmıyor muyuz, savaş var mı yok mu diye. Amerikalılar için sıkıntı yok zaten. Başka topraklarda olay gerçekleşiyor çünkü kendilerini doğrudan etkilemiyor. Onlar öyle terörle mücadele, kah terörü destekleyip ortaya çıkartıyorlar, harekat da terörle mücadele ediyorlar. Her koşulda Amerikalılara yarıyor bu iş. Ama bu yerel insanlara yaramıyor. Savaş bitmiyor. Şimdi bu Manpads'ler de bunların elinde. Şimdi bir ateşkes çıkacak mı çıkmayacak mı? İdlib'in çok yaklaşmış durumda Suriye ordusu. Bir plan yapılabilecek mi? Bir tampon tesis edilebilecek mi? M4 ve M5 Soçi mutabakatı icabı temizlenip onun üst tarafında kalan yerler Türkiye'nin kontrolüne mi bırakılacak? Bir ateşkes mümkün mü? Herkes bu soruları soruyor. Yoksa Türk Silahlı Kuvvetleri Amerika'dan destek aldı. Şam'a yürümek üzere bir operasyona mı başlayacak? Bu sorular herkesin kafasında. Suriye'den bir notta parlamentonun dün aktarmıştım size Ermeni soykırımı iddialarını tanıyan karar tasarısını kabul etmesi var. Parlamento sekreteri daha önce açıklama yapılmıştı kurbanların hatırına ancak kabul edilmesi önemli demiş. Bir tek Lübnan Arap aleminde bu kınamayı gerçekleştirmiş durumda. Tabii bunu hemen Türkiye'nin Suriye topraklarındaki askeri varlığıyla ve cihatçılarla ilgili bağlantılandırıyor Suriye tarafı. Dün böyle soykırım suçu işlenmişti. Aynı suç bugün de teröristler aracılığıyla Suriye halkına karşı işlenmektedir ifadeleri kullanılıyor. Türk Dışişleri Bakanlığı da bu tutumu kınadı. İbret vesikası olduğunu söyledi ve Suriye rejimini kendi halkına çoluk çocuk demeden katliam uygulamak itham etti. Kimyasal silah kullanma mahareti denildi. Yalnız bu OPCV'de olayların pek de böyle kimyasal silahı cihatçıların kullandığı yolunda daha önce Amerikalı muhaliflerden çok sayıda belge bilgi ortaya serilmişti ama bu algı bu şekilde yerleştirilmeye çalışılıyor demek mümkün. Ben en azından kendi incelediğim yine Amerikalı muhaliflerden, İngiliz muhaliflerden, basılı muhaliflerden haberlerden ve en son OPCV skandalı nasıl manipüle edildiğinden bir parça kafamda böyle bir algı yok benim örneğin ama bu yerleştirilmeye çalışılıyor. Şimdi dün akşam bu arada İsrail de Suriye'ye saldırıda bulundu. Golan Tepeleri tarafından Lübnan topraklarından ve savunma sisteminin hayata geçtiği söyleniyor. İsrailliler özellikle yolcu uçaklarını, sivil uçakları da kalkan yapmışlardı ve Rusya'yı da biraz kızdırmışlardı bu bağlamda. Dikkat çekici olan acaba Türkiye'de İsrail gibi bir pozisyon mu istiyor? Canı istediği zaman Suriye ordusunu vurabilme izni. Tabii İsrail bütün bunları İranlıları vurmakla temellendiriyor. Dün akşamki saldırıyla ilgili de Şam Havaalanı mühimmat deposu deniliyor ama tabii ki henüz netleşmiş bir şey yok. Gelelim Jeffrey'nin açıklamalarına. Ankara temaslarından sonra açıklama yaptı. Amerika ve Türkiye'nin Rusya'nın Libya ve Suriye'de oynadığı rolden endişe duyduğunu söyledi. Hemen Libya ile ilgili bir dün BM tasarısından bahsetmiştim. Rusya'nın çekimser kaldığını daha sonra gördüm. Tabii bunda Hafter'e olan destek mi söz konusu yoksa başka bir şey mi? O da bir soru işareti ama yine dikkat çekici 19 Ocak Berlin Konferansı'nın ateşkes çağrısının uygulanması bağlamında. Ama Jeffrey bu konuda böyle bir sunum yapmış. Rusya'nın Libya ve Suriye'de oynadığı rolden Türkiye'nin ve Amerika'nın rahatsız olduğu yolunda. Jeffrey BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına atıf yapıyor. Demin de söyledim bu karar Suriye'de sadece IŞİD değil El-Kaide ve cihatçı grupları terör örgütlerinin temizlenmesine atıf yapan bir karar. Amerika'nın en son anması gereken karar çünkü Obama yönetimi döneminde o dönemde çok uğraşıldı. Esad yönetiminin devrilmesi ve meşru kabul edilmemesi için bu tasarıda bunun somutlanması için çok uğraştı Amerikalılar ama başarısız oldular. Ve karar daha çok terör örgütlerinin temizlenmesi olarak çıktı ve tabii ki siyasi sürece atıflar var ama Esad gidecek denilmedi ve bu anlamda da mihenk taşı bir BM kararıdır. Onu tekrar hatırlatmak isterim. Şimdi Jeffrey ne diyor? Soçi ateşkesi söz konusu BM kararları kapsamında olup evet tabii Rusya bu BM kararına da atıf yaptı. Çünkü hakikaten mihenk taşı. Hukuki doğru bir diplomatik belge niteliğindedir demiş sağ olsun James Jeffrey. Rusya ve İran destekli Esad rejimi tarafından ateşkes ihlal ediliyor diyor. Yani şimdi siz hem terörle mücadele ediyorsunuz. El-Kaide'yi vurmanız, yok etmeniz lazım El-Kaide'yi nasıl IŞİD yok edildiyse. Hem de ateşkes ihlal ediyorsunuz. Nasıl olacak? Yani savaşmadan savaş nasıl bitirilecek? Bu ayrı bir soru. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye topraklarında Suriye'yi BM'de temsil eden hükümetin izni dışında yani işgal gücü olarak bulunması da ayrı bir mesele. Ama kimse soramıyor tabii ki. Rusya, şöyle bir ifadesi dikkat çekici. Rusya, İran ve Esad bizimle ya da Türkiye ile bir çatışma içine girmeden bu konuda ilerleme kaydedemeyeceklerini gördükleri vakit Cenevre'deki müzakere masasına dönmenin zamanının geldiğini anlayacaklarmış. Şimdi çok enteresan, Amerika sanki Suriye'de savaş bitsin istiyormuş gibi bir resim çizmiş James Jeffrey. Halbuki Astana sürecidir ki oradan bu işi Cenevre'ye taşımayı hedefleyen Amerika Birleşik Devletleri, Trump'ın ifadesiyle petrole çökmek dışında Suriye'de siyasi çözüm hedeflemiş değil. İşine geldiği zaman terörist tanımlayıp El-Kaide'yi vurup, işine gelmediğinde El-Kaide'yi terörist, sanki El-Kaide değilmiş gibi yapan Amerika Birleşik Devletleri böyle bir mesaj veriyor. Çok güvenilmez tabii, yarın da başka bir şey söyleyebilir James Jeffrey. Fakat Türkiye'ye böyle bir derin destek vermiş durumda, gerekeni yapma hakkı var Türkiye'nin demiş durumda. SETA Genel Direktörü sabah yazarı Burhanettin Duran'ın da Amerika'ya çağrısı var. Hükümetin çağrılarını tamamlayacak şekilde. Avrupalılardan pek bir beklentisi yokmuş. Onlar ancak Almanya mali destek verebilir mülteciler yüzünden demiş. Ama Amerikalıların yapabilecekleri, istese yapabilecekleri çok şey var. Alenen işgale çağırıyor yani Burhanettin Duran Amerika Birleşik Devletleri'ni. Rejimin kritik üslerini vurmadan Türkiye'nin güvenliği için yeni önlemler getirmeye kadar diyor. Kritik üsleri vurmadan. Çok enteresan. Putin'in bir de şöyle bir saptaması var. Putin'in ne yapacağını bekleyeceği aşikar. Washington'ın ABD, AB ve uluslararası kamuoyunun tepkisinin Putin'i uzlaşmaya yönelteceği de çok açık. 2015 yazında da böyle diyordu. Böyle analizler yapıyorlardı. 30 Eylül 2015'te Rusya El-Kaide ve IŞİD'in Suriye'yi ele geçirmesini engelleyecek şekilde Suriye'de sahaya indi. Analizleri pek de tutmuyor bu uzmanların, onu da anımsatmak lazım. Ama işin özü Türk-Amerikan ilişkileri yeniden toparlanması için Amerikalılar gelsinler Suriye sahasında bu işi yapsınlar çağrısı var. Genelkurmay Başkanı Güler, Gerasimov'la Rus mevkidaşıyla görüştü. Rusya Dışişleri'nin MHP Genel Başkanı Bahçeli, Şam'a yalın kılıç yürümek, Suriye yıkılsın, İdlib yansın diye bağıran Bahçeli'ye şaşırtıcı bir tepki gösterdi. Genelde devletten devlete ilişkileri yürütür Rusya diplomasisi. Tabii burada Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olmasına rağmen herhalde Bahçeli bir ortak olarak görülüyor. Olsa gerek ki açıklama yapılmış, kışkırtıcı yorumlardan kaçınılması gerektiği, trajik olayların iç siyaset tartışmalarında puan kazanmak amacıyla kullanılmaması gerektiği, Soçi mutabakatının uygulanmasının Rusya'nın uygulanmasından yana olduğu belirtiliyor. Bir başka dikkat çekici açıklama, söyleşi. Ankara Büyükelçisi Rusya'nın Alexey Yerhov'dan geldi. Sputnik'le bir kapsamlı bir söyleşi gerçekleştirmiş. Çok dikkat çekici unsurlar var. En başta ulusal, kendi kişisel güvenliğinden tehditler aldığından bahsetmesi çok önemli. Bir Rus büyükelçisi öldürüldü Ankara'da, biliyorsunuz. Alexey Karlov öldürüldü ve hakikaten Alexey Yerhov Karlov'un öldürülmesine atıf yapıyor. 5 sene önce de aynı şeyler yaşanıyordu. Sebep İdlib değil, Halep'ti. Sonuç uçak krizi ve büyükelçi Karlov'un haince suikaste uğraması. Bu arada ben de doğrudan tehditler alıyorum. Gerçekten kimse geçmişten ders çıkartmıyor mu diye soru yöneltmiş. Çok dikkat çekici bir biçimde. Başka şeyler de söylüyor tabii ki. Türkiye'nin Soçi Anlaşması şartlarını yerine getirmediği için çetelerin silahsızlandırılmamış olmasından ötürü bu sorunların yaşandığı. Türkiye ile Rusya'nın ortak tarihine tabii atıflar var. Rusya hakkında bir takım mitler olduğu Türkiye'de, efsanelere inanmak isteyenler olduğu, tarihin böyle işlemediği ni söylüyor. Çeteler silahsızlandırılmadı, ılımlılardan ayıklanmadı. Gerçi bu nasıl olacak, çok zor bir iş diye vurguluyor. Soçi neydi diye hatırlatıyor. M5, M4 açılması, silahsızlandırılmış bölgeye radikallerin ayrılması, açık ve net yükümlülükler vardı. Ne oldu? Teröristler çıkarıldı mı? Yollar açıldı mı? Diyor. Eğer yükümlülüklerinizi yerine getirmiyorsanız, diğer taraftan yükümlülüklerini yerine getirmesini talep etmeye hakkınız var mı diye soruyor. Ve neden ılımlılar ayıklanmadığı meselesinde çok fark eder. Çünkü onlar silahsızlandırılmadığı ve ayrılmadıklarını görünce yüreklendiler ve saldırdılar. Suriye ordusuna ve Rus üslerine saldırdılar. 1400'den fazla saldırı var diyor. Suriye ordusu kendi topraklarını topraklarında kendi halkı için savaşıyor diyor. Yabancıların dikte ettirdiği kurallara göre değil, atalarının yaşadığı gibi yaşama hakkı için savaşıyor diyor. Kimse taarruzlarını geri çeviremez ifadelerini kullanmış. Yerhov gerçekten dikkat çekici bir söyleşi olarak not etmekte fayda var. Şimdi tabii bunun ardından bir de Kremlin sözcüsü Peskov'un Türk tarafının Büyükelçimizin güvenliği adına gereken tedbirleri aldığına eminiz diye bir açıklaması var. Andrei Karlov'un öldürülmesini hatırlatarak tabii Halep'in kuzeydoğusunda militanların elinden tamamen geri alması izlemişti bu suikasti, ama ilişkiler tabii çok zarar görmüştü. Rusya Dışişleri'nin yaptığı açıklama var. Rus diplomatların güvenliği için tüm önlemlerin alındığını belirten, iletilen her türlü ihbar ve talebin ciddiyetle değerlendirdiğini belirten. Şimdi Sergey Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanı ve Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 14-16 Şubat'ta Münih'te güvenlik konferansı var. Orada bir araya gelecekler. Rusya Dışişleri Bakanlığı da doğrulamış. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'ı ziyaret ediyor. İmran Han tarafından karşılandı. Pakistan Parlamentosu, Ulusal Meclis ve Senato ortak oturumunda hitap etti. İşte derin tarihi ilişkiler, Çanakkale Boğazı'nı savunurken Pakistan'ın yaptığı destekler, Lahor Meydanı'nda Müslümanlar. Ümmet dedi Cumhurbaşkanı, yine ümmet vurgusu yaptı. İdlib'de 4 milyon insanın olduğunu iddia etti. Libya'da, Yemen'de hep Müslümanların başına geliyor. İlk kıblemiz Kudüs-ü Şerif'e yönelik İsrail saldırıları dedi. Keşmirli kardeşlerimizi destekliyoruz mesajlarını verdi. Aslında birlik mesajları verdi diyebiliriz. Bir de iş forumunda konuşmuş. Sermayenin milleti yoktur. Sermaye milliyetçiliği yapmak doğru yaklaşım değildir. Şimdiye kadar ülkemize güvenen, Türkiye'ye yatırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır. Doğru, bütün Türkiye'nin varlıkları zaten yabancılara, milliyeti olmayan yabancılara satılmış durumda. Trump, Taliban'la anlaşma çok yakın diyor. Demin ilk başta mücahitlere bu omuzdan araya havaya füzeleri vermişti Amerikalılar diye aktarmıştım size. Bitmeyen savaş, işte o savaş Afganistan, hepimiz gayet iyi biliyoruz. Eylül 2019'da Amerikan üssüne Taliban saldırmıştı, bombalı saldırı yapmıştı, kesilmişti görüşmeler. Eşref Gani hükümeti istikrarlı bir hükümet kuramıyor. İşte bakınız, aşırılıkçılar yaratılıyor, sonra da onlarla barışmaya çalışan bir Amerika Birleşik Devletleri kaç sene sonra devam ediyor. Trump bu arada bir kitap, bir Daily Beast muhabirleri bir kitap yazmışlar. Trump habire porsuklarla alakalı oluyormuş. Hani ciddi konular, Afganistan, efendim işte sağlık sigortası filan, habire insanlara zarar verir mi yoksa arkadaş canlısı mıdır diye özel kalem müdürü Reince Priebus'u, eski Priebus'u sıkıştırıyormuş. Enteresan bir adam bu Trump zaten. İran'a yönelik askeri yetkileri kısıtlandı Trump'ın. 3 Ocak'ta Kasım Süleymani Bağdat Havaalanı'nda suikastle öldürmüştü Trump yönetimi. Tabii Amerika'da yankıları oldu bu gidişle İran'la savaşa gireceğiz kaygıları. Temsilciler Meclisi karar almıştı, Senato'da karar aldı. 8 Cumhuriyetçi de katılmış, 47 Demokrata ve İran savaş yetkileri tasarısı Senato'dan geçmiş. Öyle Trump elini kolunu sallayarak savaşa girişemeyecek anlamına geliyor. Umman Denizi'nde ise Amerikalılar bir İran teknesi olduğunu söyledikleri bir tekneye el koymuşlar olabilir. Husilere Yemen'de destek gidiyor olabilir. Bir takım mühimmatlar, tank savar füzeleri ele geçirmişler. Onu aktaralım. Kerkük'teki Amerikan üssüne ise, Kabir askeri üssüne ise füze saldırısı düzenlenmiş. Irak'taki Amerikan varlığı da Süleymani suikastiyle tartışılır olmuştu. Amerika 5 Çin, 3 Rus ve 1 Türk şirketine yaptırım kararı almış. İran, Kuzey Kore, Suriye'ye yönelik kitle imha silahları yayılmasını önleme kanununa uygun olarak Türkiye'den de Eren Carbon Graphite Industrial Trading Company diye geçiyor. Yardımcı teknolojiler bu, kimyasal, nükleer, bakteriyobiyolojik silah geliştirme meselesi. Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, Horst Seehofer yeni sığınmacı krizine karşı uyarıda bulunmuş. Pek de manalı bir bilgi yok ama genel olarak sığınmacı krizini Almanlar tartışıyorlar. İtalya'da ana muhalefetteki Salvini, ki dokunulmazlığı kaldırılıyordu bu limanda sığınmacıların inmesine izin vermemesi meselesinden dün aktarmıştım. Hükümeti eleştirmiş, Conte hükümetini eleştirmiş. Artık güvenilir değil İtalyan politikaları. Herkes tarafını seçti. Fransızlar, Türkler, Almanlar, İngilizler, İtalya hükümeti iki taraflı da finger diyor demeye getirmiş. Conte, Giuseppe Conte İtalya İtalya Başbakanı. Hayır, ben meşru tanınan hükümetle konuşuyorum demiş. Ama 8 Ocak'ta da Hafter'i ağırlamıştı kendisi tabii. Aslında Salvini bu anlamda diyelim doğru söylüyor. Boris Johnson kabine değişikliğine gitti diye dün aktarmıştım. 11 sandalyenin sahibini değiştirmiş. Bakıyorum içinde çok dişe dokunur. Dışişleri Bakanlığı bünyesinde devlet bakanı. Yok, bizi çok ilgilendiren bir Dışişleri Bakanı değişikliği mesela görmüyorum. Fransızların %67'si anketlere göre eğer Emmanuel Macron, liberal lider, emeklilik reformunu sandığa sunarsa %56'sı karşı çıkıyormuş. 34 yılın en uzun grevleri Fransa'da yaşanıyor. Sarı yelekler protestolarına bir de emeklilik meselesi eklenmiş durumda. Bir de dini hakaret tartışmaları var. 16 yaşında bir kızcağız, 16 yaşında Mila. Bir Instagram hesabından canlı yayın yaparken Müslüman bir kullanıcının homofobik yorumlarına tepki göstermiş. Bunun üzerine tabii dinden nefret ediyorum, Kur'an bir nefret dinidir, ben ırkçı değilim falan gibi cümleleri. Macron Mila'ya destek çıkmış. Dine hakaret etme, eleştiride bulunma hakkına sahibiz. Yasa dışı olan şey nefreti kışkırtmak ve kişiliğe saldırmaktır demiş. Fransız devriminin değerlerine sahip çıkıyor herhalde. Amsterdam'da turistlere karşı esrar satışının yasaklanması gündemde. Bu Red Light District vardır. Esrar turizmin aslında çok yaygın. Tabii öyle olunca 100 kişiden 11'i asla gitmem demişler. Onun için gidiyorlar sırf çünkü. Gerçi Hollandalılar da yakınıp duruyorlardı. Bu kadar çok turist, yani biz artık kendi kentimizde yaşayamıyor oluyoruz bu kadar turist gelince diye. Çok da umurlarında olur mu? Yeterince de para kazanıyorlar aslında. Venezuela Amerika'ya karşı ülkeye uygulanan yaptırımlardan ötürü, ki altınlarına falan el koydular biliyorsunuz. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurmuş. Amerikan yanlısı, kendini başkan ilan eden Guaido'nun amcası Juan Jose Marquez'in ülkeye patlayıcı sokma girişimi sırasında gözaltına alındığı haberleri de var. Guaido elini kolunu sallayarak diktatörlükle yönetilen Venezuela'ya Davos'tan, Amerika temaslarından, Beyaz Saray temaslarından sonra girebilmişti. Kimse de bir şey yapmamıştı kendisine. Tekrar belirtelim. Evet, şimdi Huawei ve Çin'e gelmiyorum. Çünkü onları birazdan da konuşacağız aslında. Koronavirüs, 1371 toplam can kaybı. Japonya'da bir kişi öldü ilk kez. Çin dışında, dünya çapında 3 insan Çin dışında virüs sebebiyle, geri kalanı Çin içerisinde ölmüş durumda. Türkiye'de de tahliye edilen 42 kişi taburcu edilmiş. Bazıları biraz daha kalmak istemiş, bir gün daha, açıklamalar var. Efendim bir ara verelim şimdi. Rolling Stones, Anybody Seen My Baby dinleyelim. Az sonra Gökhan Göçmen'le birlikte buradayız. Çin'i konuşacağız. Hem koronavirüsü hem de aslında bu Huawei ve istihbarat savaşları, teknoloji savaşlarını konuşacağız. Bizden ayrılmayın. She's really gone for good.
might be.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Söyleşi bölümümüze geçmeden önce benim dikkatimden kaçmış Rusya'nın tarafları, Savunma Bakanlığı diye vermem lazım, tarafları çatışmayı uzlaştırma merkezinden Türk tarafının, Milli Savunma Bakanlığı'nın 63 Suriye askerinin daha öldürüldüğü yolunda, ortadan kaldırıldığı yolunda açıklamaları vardı. Başta girişte aktarmıştım size etkisiz kılındığı açıklamaları. Bu açıklamaları sorumsuz açıklamalar diye nitelendirdiğini aktarmam gerek. Dikkat çekici bu açıklama hakikaten. Bu tarz düzinelerce ölüme dair Türk ordusunun iddialarının sorumsuz olduğu ve durumun daha da durumu daha da zorlaştıracağı belirtiliyor. Yanlış enformasyon verilmesi vurgulanıyor burada. Sadece durumun daha kötüleşmesine hizmet edebilir. Türkiye ve Rusya'nın ortak çıkarlarına değil deniliyor. Onu da aktarayım. Evet, şimdi telefon hattımızın diğer ucunda bugünkü söyleşimizi yapacağımız gazeteci, yazar, meslektaşımız Gökhan Göçmen var. Hoş geldin yayınımıza Gökhan.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum hepinize.
Teşekkür ederim. Şimdi ben aslında evvelsi gün haberi aktarmıştım. Gerçekten çok dikkatimi çekti. Aslında şaşırtıcı da gelmedi ama 130 ülkeye gizli iletişim cihazı Amerika ve 90'lı yıllara kadar Alman istihbaratı, Batı Alman istihbaratının, ama şimdi burada tabii sadece bu haber değil, aslında Çin'le alakalı olarak konuşmak istedim. Çünkü Çin'in başında bin bir bela var. İşte koronavirüs, hayalet kentler oluştu. Diğer yandan Amerika ile ticaret savaşlarında hani bir ara anlaşma yapıldı vesaire diyoruz ama Huawei üzerinden habire ki en son iki yeni suçlama ticari sırlarla ilgili getirildi, yapılıyor Amerika tarafından. Tabii burada 5G teknolojisi herhalde bu işin asıl arkasında yer alan o internet altyapısı bütün dünyada çok önemli. Neden önemli? Aslında Washington Post'un bu Paravan Crypto AG dedikleri şirketin 30 sene 40 sene boyunca müttefik ülkelerin dahil oturup izlenmesini vesaire sağladığı, oradan tabii cihaz satın alanlar. O iddiası düştü. Şimdi ben de açıkçası biraz böyle Çin başlığı atmak istedim. Çünkü bu iş Çin'in ekonomisini etkiliyor. Bir yandan da Çin yükselen güç ama sınırlandırma çabaları ve aslında büyük bir kavga herhalde, değil mi? Nasıl öncelikle Çin'in başındaki belalara baktığımız zaman bu parçaları böyle mi görüyorsunuz siz de? Gerçekten hani Çin'e haksızlık mı yapılıyor yoksa bu abartılıyor mu? Normal bir rekabet midir burada yaşanan? Nasıl bir dünyada yaşıyoruz diye de sorayım böyle. İstihbarat savaşlarının ortasında.
Evet, aslında bu haber Washington Post'ta çıkan haber Soğuk Savaş dönemine ait bir haber.
Evet.
Soğuk Savaş döneminde bir işçi şirket üzerinden.
Ama 2018'e kadar Amerikalılar bu şirketteki hisseleri satmıyorlar.
Ortaklığı devam ediyor. Evet. Tabii ortaklığı devam ediyor 2018 yılına kadar. En kaba tabir, yani ortaya çıkan belgelere bakacak olursak, yani en kötü ihtimalle 30 yıl dinliyor. Amerika açısından en iyi ihtimalle de 2018'e kadar bu dinlemeleri devam ediyor. Ama Washington Post'un elindeki belgeler kesinlikle en az 30 yıl dinlenmiş olabileceğini bize söylüyor. Bu Soğuk Savaş döneminde gerçekleşen olaydı. Şimdi gelelim bugüne. O dönem Sovyetler Birliği ve Amerika arasında bir soğuk savaş yaşanıyordu. Tekrar Çin medyası ve Çinlilerin konuştuğu bir şey var. Acaba tekrar bir soğuk savaşa mı gidiyoruz? Bir yol ayrımına mı gidiyoruz? ABD ve Çin arasında köprüler atılacak mı? Şimdi Çin basında öne çıkan iki tane görüş var. Yani bir görüş var. Bunun iki ayağı var. Bunlardan bir tanesi şunu söylüyor. Diyor ki artık günümüzde tedarik zincirlerinin bozulması çok zor. Yani Sovyetler ve Amerika arasındaki o duvarlar Çin ve ABD arasında yok. Beijing ve Washington birbirine ticari anlamda da bağlı.
Evet.
Dolayısıyla bir finansal sistemde ya da yatırımlarda bir kopuş meydana gelmeyecek. Bu devam edecek tedarik zinciri bir şekilde. Ancak teknolojide bir yol ayrımına gidildiğini tahmin ediyorlar. Kimileri bunu böyle yorumluyor. Bu teknolojideki yarışın da aslında vesilesi, bahanesi 5G oldu.
Evet.
Bahane demek de aslında çok doğru değil. Merkezinde yer alıyor tam olarak. Çünkü 5G artık yeni nesil internet ve haberleşmenin bir üst aşaması anlamına geliyor. Kaldı ki bunun istihbarat bir boyutu da var.
Şimdi, evet ya bu arada biz arada kalıyoruz yani. Ya o dinleyecek ya öbürü dinleyecek gibi bir durum çıkıyor bizim
açımızdan. Tabii en iyi senaryo burada her ülkenin elbette kendi altyapısını oluşturabilmesi. Evet. Ama bunu dünyada yapabilen zaten yani bu işe giren 2-3 şirket var. Evet, bunlardan bir zaten Huawei bu işi tamamladı. Küresel pazarın %40'ına sahip oldu. Ve Avrupa'yla da adım adım anlaşıyor. Amerika'nın tezi şu, bu bir ulusal güvenlik tehdididir. İstihbarat faaliyetlerine zarar verir. Dolayısıyla siz Avrupalı müttefiklerine şunu söyle, siz eğer Çin'le anlaşacaksanız benimle istihbarat bilgi paylaşım bu zaten.
Adamlar sonra haklı değil mi ama? Zaten kendileri yapmışlar onu. Değil mi?
Yani. Ama şimdi şöyle bir durum var. Amerika'nın tezlerini doğrulayabilecek bir örnek yok elinde. Yani bir kanıt yok. Adalet Bakanlığı açıklama yapıyor fakat bu iddiaların içi boş. Şimdi teknoloji hırsızlığından bahsediyorlar. İşte Adalet Bakanlığı bu hafta içinde yaptığı açıklama teknoloji hırsızlığı ve buna hukuksal bir zemin oluşturmuş oldu.
Evet.
Firmalar da Huawei'ye artık mal göndermeyin, tedarik etmeyin dediler ama bunu ellerinde herhangi bir kanıt olmadığı için ne İngiltere ne Avrupa Birliği'nin diğer ülkeleri bunu inandırıcı bulmuyor. Zaten Birleşik Krallık biliyorsunuz anlaşmayı yaptı.
Evet.
%35 sınırlandırılmış güvenlik alanlarının dışında yani askeri üsler ve tesislerde 5G çalışması yapamayacak Huawei. Ama ülkenin genelinde %35'e kadar çıkma oranı var. İkincisi Almanya ve Fransa tüm baskılara rağmen Huawei'nin adını anmadı. Evet gelip çalışacaklar demedi ama Amerika'nın istediği ölçüde adını verip bu firma 5G inşasında yer almayacak demedi ki muhtemelen de birçok yerde Avrupa'da Huawei'yi göreceğiz. Dolayısıyla ABD'nin burada bir round'u kaybettiğini söylemek mümkün. Fakat bu iddiaları söyleyen Amerika işte Washington Post'un haberine geri dönecek olursak acaba şundan mı şüpheleniyor? İşte oradaki İsviçre şirket Crypto AG. Bu şirketi satın aldıkları, hisselerin satın aldıkları biliniyor. Ve bu şirket üzerinden dinlemeyi yapıyorlar. Aslında bugüne bakacak olursak o kripto iletişim bugün yine 5G ile birlikte konuşacağız. Çin de dolayısıyla bir tweet attı hemen arkasından bu haberin ortaya çıkmasının ardından. Eğer dedi Huawei'ye karşı asılsız iddialar sizi tatmin etmediyse size bir haber verelim. Washington dostlarını ve düşmanlarını yıllar boyunca işte özel bir şirket üzerinden dinledi. Bu özel şirket meselesinin altını çizilmesi gerekiyor. Sanıyorum bunu bilerek yazdılar. Çünkü şu mesajı vermek istiyor Huawei. Benden bir kripto AG şirketi çıkartamazsınız. Dolayısıyla da benim engellenmek istenmemin altındaki gerekçe de bu diye bir tweet atıyor, söylüyor durumu. Amerika açısından evet sıkıntılı günler bekliyor. Özellikle 5G açısından. Ve işin enteresan tarafı Huawei'ye Avrupa ülkeleri de mecbur. Diğer bütün ülkeler aslında mecbur. Çünkü eğer Huawei yer almazsa 5G inşaat sürecinde en az 1-2 yıl
evet, öyle de bir sıkıntı var. Şimdi aslında belki burada Batı'nın kendi teknolojik altyapısını daha fazla tartışması herhalde gerekiyor. Trump'a bakarsak Amerikalılar uçuyorlar 6G, 7G. Yani tabii
6G, 7G. Bu arada şöyle bir şey, kendileri de artık itiraf etmeye başladılar bu işi yapamayacaklarını. Ve şu anda Amerika Nokia ve Ericsson'u almayı tartışıyor. Yani biz gidelim Nokia ve Ericsson'a yatırım yapalım, hisse alalım oradan. Aslında çok da şey değil. Yani tekrar haberi dönecek olursak bir soru işareti tekrar doğuyor. Ben elbette bu iki şirketin ortaya çıkan skandaldan sonra daha hassas olacaklarını ve daha temkinli olacaklarını düşünüyorum ama neticede ABD'nin aslında kullandığı enstrümanların aradan yıllar geçtiğinde çok fazla değişmediğini görüyoruz.
Peki ya şimdi sadece bu iş bu teknoloji meselesi değil tabii. Washington Post'un haberinde gerçekten çok dikkat çekici şeyler var. Şimdi biz tabii Amerika'nın bütün dünyaya demokrasi taşıyan, götüren bir ülke olarak hep algılarımız öyle şekilleniyor ya. Ama yani hakikaten haberde bu işin siyasetle ve gündelik insanların hayatını doğal olarak hepsi siyaset çünkü siyasetin parçası. Ne kadar çok ilgilendirdiğini anlıyoruz. Vatikan'a kripto satmışlar. 89'da işgal ettiği Panama'da Manuel Noriega Vatikan elçiliğine saklandığını öğrenivermişler bu sayede. Tabii, tabii, 70'te bir Arjantin'de 30 binden fazla biz hepimiz biliyoruz diri diri helikopterlerden okyanusa atılanlar. Oh mis gibi dinlemişler, hepsinden haberdarlarmış. Hatta işte Helmut Schmidt Alman takımını da bir güzel göndermiş Dünya Kupası'na 78'de. Şimdi de Allende değil mi? Yani yani böyle şimdi işin demokrasi bilmem ne kısmına baktığımız zaman ayaklarını uzatmışlar, bütün dünyadaki şeyleri dinlemişler.
Tabii bir de CIA'nin raporunda şey diye geçiyor. Hiç bu kadar kolay olmamıştı. Yani adamlar kendilerini dinletmek için bile şirketi para veriyorlar diye raporda alayla ifade edilmiş ortaya çıkan durum.
Evet ama bir de Çin'i şimdi Çin'i bir de antidemokratik işte uygulamalar biraz da farklı bir kültür. Bizim algımızın da ötesinde bir takım uygulamalar olduğu açık. Yani adamlar bir haftada hastane de inşa edebiliyorlar. Ama öte yandan hani kimlik işte kredilendirme davranışlara göre hani kalıp olarak o kadar kültür olarak farklı ki hani şöyle de bir resim de çizilebiliyor. Hani o yüzden bunu örnekleri verdim. Amerika iyidir, demokrasidir, insanlık pazarlar işte vesaire. Çin onu yapamaz. Onlar diktat. Bir de onların eline böyle istihbarat falan i̇şte şeyleri geçti mi çok fena diye. Böyle düşünen insanlar da var ve hepimizin algılarında da yeri var. Ne demek lazım? Koronaya geleceğim zaten. Buradan geleyim diye söyledim.
Zaten Çin'in temel olarak hep anlatmak istediği şey şu ve ABD ile yarıştığı nokta da o. İki sistem farklı, iki sistem birbiriyle bir arada yaşayabilir mi? Çin bu konuda ısrarcı, birlikte yaşayabileceğini düşünüyor. Hatta orta bir nokta bulunduğu takdirde Çin reformları derinleştirme sözü de veriyor. İşte bu ticaret anlaşmalarına falan da buna tanıklık ediyoruz. İşte finansal sistemini gevşetiyor, reformlarını değiştiriyor vesaire vesaire. Ama burada asla tartışmayacağı şeyler var. Ülkenin yönetim şekli, işte Çin'e özgü sosyalizm diyoruz, ÇKP'nin önderliği gibi noktalarda asla taviz vermeyeceğini söylüyor. ABD ise ancak batıyla tam anlamıyla uyuşmuş bir sisteme evet demek istiyor. Dolayısıyla bir sistemi değiştirmek istediğini görüyoruz biz Batı'nın. Çin'in buralarda geri adım atmayacağını düşünüyorum. Bir diğer taraftan da işte ABD medyasıyla, yayın organlarıyla vesaire her şeyi sisteme bağlamayı tercih ediyor. Şimdi bu koronavirüs olayında dahi çıkan Amerikan basındaki haberlere bakıyorsunuz. Evet. İşte Çin'deki otoriter sistem yüzünden bu salgın engellenemez. Halbuki işin gerçeği öyle değil.
Yani çok bu kadar organize bir toplum. Amerika'da bu kadar organize olabilirler mi? Emin olamıyorum böylesine.
Yok, hiç zannetmiyorum. Dünyada çok az ülkenin başarabileceği bir önlem seviyesi aldı. Elbette bunun sisteminin payı da var. Yani bir şehri, koca bir şehri karantina altına almak ve insanların hareket serbestliğini kısıtlamak Batı tarzı demokrasilerde mümkün değil. Ben ikisinden birisi doğrudur diye söylemiyorum ama böyle bir kriz anında Çin'in uyguladığı sistem daha hızlı harekete geçmesini sağlıyor. Herhangi bir batı, hatta Türkiye'de de bu kadar kolay olmayacaktır. Çünkü orada partinin inanılmaz bir denetimi var. Hem toplum üzerinde hem mekanizmalar üzerinde. Dolayısıyla bu mekanizma 10 günde hastanede inşa edebiliyor. Bir anda işte Çin'in gelirinin %70'ini sağlayan bir alanda da karantina ilan edebiliyor. Yani bu ya karantina ilan ediyor ya da işte çeşitli önlemler başlıyor ama çok büyük bir alanda hızlı ve kesin biçimde önlemlerini hayata geçirebiliyor.
Yani devlet toplumu örgütleyebiliyor. Peki burada şimdi Türkiye'yi en son soracağım ama bütün bu gelişmeler topyekun baktığımızda kuşak yol perspektifi. Son dönemde Amerika'dan da üst üste çok açıklama geldi bu kuşak yolla alakalı. Zaten kendi işte savunma bütçelerinde orada burada Çin her yerde var artık. Çin'e koronavirüsü de katalım. Huawei ile ilgili şeyleri de katalım. Ticaret savaşında es verildiğini de düşünerek. Çin geri çok şey oldu mu? Geriye düştü mü bu çerçevede? Yani kuşak yol perspektifinde önemli bir engelle mi karşı karşıya aslında?
Ya kuşak yola dair bir taraftan bu koronavirüs salgın ciddi anlamda bir ekonomik durgunluğa yol açtı şu an itibariyle. Ama bu sadece Çin'de meydana gelen durum dünyaya yansımayacak diye bir şey yok. Mesela Çin şu anda %27,5'ta küresel büyümeye en fazla katkı sağlayan ülke. Dolayısıyla Çin'de meydana gelen bir olayın bütün dünyaya yayılmamasının olanağı yok. Hal böyle olunca Çin'deki daralma ABD'ye de yansıyacak. Avrupa'da yansıyacak. Ve
biz faydalanırız demişti Amerikalılar mı?
Ama işte mesela bunun herhangi bir şeyde gerçekçiliği yok. Bakın işte Bloomberg Economics bir veri yayımladı. Burada işte Çin 2020'nin ilk çeyreğinde orada %0,5'e varan bir puan kaybı var. Bu tabii Moody's'e göre %2 ama yine Bloomberg'e göre Amerika'da büyüme kaybına uğrayacak. İşte 0,116 oranında bir büyüme kaybı yaşayacak. Kaldı ki şey de bunu söyledi işte. Amerikan Merkez Bankası da bunu söyledi. Şimdi Ross'un açıklaması bu anlamda gerçeği yansıtmıyor. O şundan bahsediyor. Bu Wuhan dediğimiz bölge Asya'daki tedarik zincirinin merkezi. Yani şöyle düşünün, işte %40'ı, Afrika'daki tedarik zincirinin %40'ı buradan gelen mallarla üretiliyor. Dolayısıyla kimler var burada? Bosch da burada, Honda da burada, Nissan da burada. Yani devasa bir üretim şehri burası. Çin'in ortasında yer alıyor, bir kesişme noktası aynı zamanda. Dolayısıyla ABD'nin öngörüsü şuydu, işte Ross'un daha doğrusu öngörüsü şuydu. Bu şirketler şeylerini bırakacak, fabrikalarını orada bırakacak ve artık Kuzey Amerika'ya gidecek, Kanada'ya gidecek. Ama o şöyle kolay olmuyor. Çünkü piyasaları yakından takip ediyorlar ve ortalama bütün senaryoların öngördüğü şey şu: Nisan ayı gibi bu şey bitecek. Salgın kontrol altına alınmış olacak ve
Trump'ın dediği gibi havalar ısınacak, olay bitecek.
Evet, aslında o Trump yani bu şeyi görüp mü acaba bilgiyi alıp mı bunu söylediği ilk aklıma gelen oydu benim. Çünkü hani Trump sever böyle oynamayı söylem düzeyinde. Dolayısıyla bütün senaryolar Nisan ayının bitmesini öngörüyor.
Evet.
Bütün bu firmalar, bütün bu devasa firmalar bir Çin'in kendilerine sağladığı kolaylığı, eğitimli bir iş gücü, ucuz bir iş gücü, bütün hepsini bırakıp Kanada'ya gideceklerini ben açıkçası düşünmüyorum.
Evet.
Bu anlamda Dünya Bankası'nın tahminleri ya da Dünya Bankası'nın özür diliyorum ABD Merkez Bankası'nın açıklaması daha önemli. Bir taraftan da işte şeye bakmak lazım, yani Çin hakikaten bugün artık dünyanın fabrikası olarak nitelendiriliyor.
Evet.
2003'te hatırlarsanız bir SARS krizi meydana gelmişti.
Evet.
Burada bütün dünya küresel büyüme kayıp yaşamıştı. %0,1 civarında. Ki 2003'te şartlar çok daha başkaydı yani dünya açısından. İnsanlar yatırım yapılabiliyordu. İşte Çin Dünya Bankası'nın üye olmuştu 2001'de.
Evet, bunun hemen arkasından olmuştu zaten.
Tabii bunun getirdiği bir rüzgar vardı. Çin yine %10'a 10'luk bir büyüme yakaladı o yıllarda, ama şimdi bakıyorsunuz Çin'in ekonomik sistemi de değişti. Artık ihracat değil, iş büyümeye, iş pazara odaklı bir ekonomi politikası yürütüyor. Dolayısıyla Çin'de ciddi anlamda hizmet sektörü vesaire bunlar etkilenecek. İnsanlar dışarı dahi çıkamıyor bugün. Buradaki durgunluk Türkiye'ye de yansıyacak, Avrupa'ya da yansıyacak, Amerika'ya da yansıyacak.
Evet. Şimdi son olarak
bu virüsten kazanan olmaz yani.
Evet. Tamam, peki vaktim daraldı biraz. Bütün bu tekrar şeye dönersek, kripto AG'ye dönersek yine Türkiye'nin, Türkiye bu işin neresine oturuyor? Çok bir iki dakikam kaldı ama özet olarak rica edeceğim.
Şunu söyleyeyim, Türkiye'den herhangi bir bu meselelerle ilgili bir açıklama gelmiyor. Bu çok ciddi bir sorun aslında bizim açımızdan.
Halbuki
yani
teknoloji atılımı yapıyoruz değil mi?
Evet, yani ciddi anlamda Türkiye bunu söylüyor, böyle bir iddiası var, ama mesela Huawei iddialarına karşı herhangi Türkiye'den bir açıklama gelmedi. Ama Huawei'nin büyük araştırma geliştirme merkezlerinden birisi Türkiye'de. Yani
evet.
Huawei şu anda devlet
altyapı bağlamında çok etkili değil mi Huawei Türkiye'de?
Tabii. Yani Türkiye'de şu anda Huawei'ye karşı bir şey yok, bir karşı açıklama yok. Büyük ihtimalle Türkiye bu süreç içerisinde yine benzer bir şey yöntemi uygulayacaktır. Doğrudan Huawei'yi işaret edeceğini zaten sanmıyorum. Avrupa'nın izlediği yol gibi bir yol tutturabilir diye düşünüyorum. Belki güvenlik alanlarında sadece tek yetkiyi Huawei'ye vermez. Burada işte tedariği çeşitlendirebilir. Belki 2-3 firmaya alır. Bir kontrol mekanizması kurmaya çalışır o şekilde. Ama ben doğrudan tek başına bir şirkete vermesini zaten şahsi olarak da
doğru bir
çok
şey değil,
mantıklı bulmuyorum. Evet. Türkiye bu işi tek başına kendisi yapamıyorsa tedariği çeşitlendirmesi en azından belki bir kontrol mekanizması kurmasına yardımcı olur diye olabilir düşünüyorum.
Peki Gökün Göçmen, çok teşekkürler. Çin'le ilgili arada böyle hakikaten dünyanın gidişatını anlamak için Çin'in nereye nasıl gittiğini, nasıl yöneldiğine de ya da Çin'in rakipleriyle ilişkilerine de bakmak gerekiyor. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler.
Evet, bu haftayı da böyle kapattık. The Pixies'den Hey'le veda edelim size. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.